Selamlar. Bugün Doktor Ece Balkov'la beraberiz. Bize beynin sırlarıyla ilgili yazdığı yeni kitabından ve beynin türlü türlü sırlarından ve bir nörolog olmaktan ve başka neler nelerden bahsedecek bakalım. Hoş geldin Ece.
Merhaba, hoş buldum. Memnun oldum çok geldiğime.
Öyle memnun oldum. Uzun zamandır bir kitap röportajı yapmamıştım ve en heyecanlandığım şeydir benim kitap okumak ve bunu tanıtmak ve anlatmak. Öncelikle zihnine sağlık, emeğine sağlık.
Çok
Kitabın ismi
teşekkür
neydi?
ederim.
Neydi kitabın isminden başlayalım.
Kitabımın ismi Beyniniz Hayatınızı Nasıl Şekillendirir? Şöyle
Gördüm.
göstereyim.
Hı.
Kitap bir soru cümlesi çünkü beynimiz yani nörolojik bilimler hala emekleme safhasında diyebiliriz. Zaten tüm bilimsel gelişmeler, tüm medeniyetle ilgili tüm gelişmeler ya bu böyle olursa ne olur sorusu üzerine kuruldu. Bu da bir nörobilim kitabı olduğu için bir soru ismi. Beynimiz hayatımızı nasıl şekillendirir? Son 100 yılda cevabı aranan bir soru. Ondan öncesinde kitapta da bahsettik. Beden ruh dualizmine inanılıyordu. Yani beynin zihinsel fonksiyonlar üzerinde, duygular üzerinde, kişilik üzerinde bir etkisi olduğu bilinmiyordu Descartes döneminde.
Hı.
Ama artık beynimizin hayatımızı nasıl şekillendirdiğini biliyoruz ve çok yeni ve çarpıcı bilgiler ediniyoruz. Ben de bunları paylaşmak istedim.
Çok güzel. Önce biraz kendinden, eğitiminden, kariyerinden bahseder misin? Kitaptan önce bu kitabı kim yazmış? Onu öğrenelim.
Tam ismim Ece Balkuğ
Hı.
Başaran. 36 yaşındayım. Suadiye'de doğdum, büyüdüm. Saint-Pierre Fransız Lisesi'nde okudum. Daha sonra bir Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdim. Van'da ve Ağrı'da mecburi hizmetlerimi tamamladım. Pratisyen ve uzman olarak. İhtisasımı Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nden aldım. Üsküdar Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum şu anda. Yaklaşık 5 yıl oldu. Çok yoğun bir hastaneyiz. Onun dışında pek çok uluslararası makalelerim oldu. Çünkü araştırmayı seviyorum, işimi seviyorum. Hatta 2017 yılında Avrupa Nöroşirurji Birliği'nde bu araştırmalarımız nedeniyle konuşmacı olarak katılmıştık. Felsefeyle de alakam çok fazla. Hatta Fransız felsefe şampiyonluğum var bir frankofonlar arası. Yani ne kadar alakam olduğunu göstermek için diyorum. Okumayla bu kadar alakam olunca da kitap ortaya çıktı.
Yani 5 yıldır bir devlet hastanesinde çalışıyorsun ve bir yandan kitap yazabildin. Bu
Ya
gerçekten.
zaman çok ciddi bir sıkıntı gerçekten. Bir de benim oğlum var Alp. Aslında bu kitap onun için yazıldı. 6 yaşına girecek. Çok ciddi zaman harcamak gerekiyor bu yaşta bir çocuğa. Yani bilmiyorum daha ileri yaşlarda da belki gerekiyordur. Onu daha tecrübeli annelere bırakayım yorumu. O yüzden zaman ciddi bir sıkıntı oldu. Yani çok kısa sürede belki tamamlanabilirdi bu kitap ama çok uzun sürede yazdım. Çok okuma yapmam gerekti, çok araştırma yapmam gerekti ve çok vakit ayıramadım. Uzun sürede tamamladım.
Peki beynimiz hayatımızı nasıl şekillendirir?
Ya bence keşfedilen en çarpıcı gerçeklerden biri hür iradenin tamamıyla gerçek olmadığı. Çünkü o kadar çarpıcı çalışmalar var ki, yani kitapta çok örnek verdim ama burada da basitçe bir iki örnekle bahsetmek istiyorum. Mesela iki grup katılımcı alınmış. Bir grup katılımcıya yaşlılığı çağrıştıran kelimeler verilmiş. İkinci gruba daha nöz kelimeler verilmiş. Yaşlılığı çağrıştıran kelimeler verilen grup, farkında olmadan, kendi iradeleriyle karar vermeden, üzerinde düşünmeden süreleri ölçüyor odadan çıkma süreleri. Sanki gerçekten yaşlıymış gibi odadan yavaş yavaş çıkıyorlar. Yani bilinçaltınıza sizin fark etmeden işte o subliminal dediğiniz iletiler bütün hayatınızı aslında şekillendiriyor. Çok kısaca bir çalışmadan daha bahsedeyim. Özel bir düzenekle insanlara bir düğmeye basıp basmamaya karar vermeleri söyleniyor. Özel bir düzenekle tam karar verme anı da düğmeye bildirmeleri söyleniyor. İnsanlar karar verdiklerini bildirmeden önce beyinde elektrik potansiyeli oluştuğu gözleniyor. Readiness potential deniyor buna. Yani kişi karar verdiğini tespit etmeden önce karar vermiş oluyor. Çok fazla etkisi var. Bizim farkında olmadığımız bilinçaltı düzeneklerin Hayatımızda çok fazla yeri var. Hmm. Bence en çarpıcı yanı bu. Yani beyinle ilgili en ilginç kısım bence bu.
Peki.
Hatta lafınızı kesiyorum ama çok kısaca şunu da söyleyeyim. Sağ beyin ve sol beyin bile birbirinden bağımsız fikirlere sahip. Bu da farklı çalışmalarla çok dramatik şekilde ortaya konmuş.
Peki o zaman ilk verdiğin örnekten giderek sormak istiyorum. Dedin ki işte yaşlılıkla ilgili soru sorulanlar yaşlı gibi çıktılar. Bir yerlerde okuduğum ve uzun zamandır da birçok yerde benim tekrarladığım beyin olmuşla düşünülmüş arasındaki farkı bilmez miymiş? O yüzden mi mesela bir rüya gördüğümüzde böyle onu yaşamış gibi uyanıyoruz? Mesela peşimizden bir adam kovaladı rüyada ve ben nefes nefese uyanıyorum mesela. Oysa ki kovalayan yok. Bu
şimdi siz
bunun gibi mi acaba? Evet, dinliyorum.
Şimdi fizyolojik olarak bakarsak siz kolunuzu kaldırdığınızı düşündüğünüzde ve gerçekten kolunuzu kaldırdığınızda beyninizde aynı bölge yanıyor fonksiyonel MR çalışmalarında.
Bir şey evet.
Vallahi söyleyeceklerim bu kadar. Cevaplamış oldum. Yani gerçekten düşündüğünüz zaman, yaptığınızı düşündüğünüz zaman yapmışsınız gibi orada nörokimyasal değişiklikler oluşuyor.
Peki ben hiç mekik çekmesem ve her gün mekik çektiğimi hayal etsem karın kaslarım oluşur mu?
Vallahi bir deneyin isterseniz ama kesin diyemiyorum. Yani sonra kas oluşmazsa Ece kasım oluşmadı diye gelmeyin bana. Çünkü böyle bu konuda yapılmış bir çalışma yok. Yani buna kimse kesin net bir sonuç ver, şöyle olur diyemez. Ama günün birinde bu konuda çalışma yapılırsa ben sizinle paylaşacağım bunu.
Etmeye değer. Ben de bir sonuca ulaşırsam seninle paylaşırım o zaman.
Tamam, çok iyi olur. Benim de ihtiyacım var çünkü.
Peki ikinci örnek neydi? Onu
Yani insanlar karar verdiklerini bilmeden önce karar vermiş oluyorlar.
Peki bilinçaltı nedir?
Bilinçaltı bizim kortikal dediğimiz beynin en üst seviyesine ulaşmayan iletiler, sinirsel iletiler. Ve bunlar tabii anatomik olarak yani fiziksel olarak sinir dokusunun çoğunu bunlar kaplıyor. Sinir dokusunun çoğunu kaplayan bu alandan bizim haberimiz yok. Yani haberimiz yok derken bilincimize ulaşmıyor. Fiziksel olarak daha fazla yer kaplayan bu alan muhtemelen günlük hayatımızda da sadece o beynin tepesinde bulunan kortikal alandan daha fazla hayatımızda yer kaplıyor. Yani siz bir şeye karar verirken, bir şey derken, ben şu anda sizinle konuşurken kortikal alanımla düşünüyorum. Muhakeme alanım kortikal alanım ama muhtemelen ben farkında olmadan bilinçaltı düzeyde bir şeyler de uyarılıyor ki mesela o örneği değil de bu örneği veriyorum. Yani bilinç yüksek beyin bölümü. Mesela bazı görüntüler, şu anda tam sayısını hatırlayamıyorum, belli bir milisaniyenin altında kaldı mı bilinçaltı düzeyde kalıyor. Gördüğünüzü bilmiyorsunuz. Bu şeyde vardı, Fight Club'da vardı, izleyen varsa hatırlar. Çok kısa süreli görüntüleri görüyorsunuz ama şeye ulaşmıyor, kortikal seviyeye ulaşmıyor, gördüğünüzü bilmiyorsunuz. Ya az önce Coca-Cola reklamı çıktı desem mesela size, yo görmedim diyeceksiniz ama gördünüz çünkü belli bir milisaniyenin altında kaldı o. Daha sonra mesela neden olduğunu bilmeden canınız Coca-Cola isteyebiliyor. İşte subliminal mesajlarda bilinç düzeyine ulaşmadan bilinçaltı seviyede kalan girdiler, nöronal girdiler.
Şöyle diyebilir miyim? Mesela şu an benim olduğum yeri görüyorsun. Subliminal kayalar ve ağaçlardan başka hiçbir mesajlar yok burada.
Ama ben bunu zihnimle görüyorum ya. Bu subliminal değil artık. Değil, kortikal tabii. Bu.
Çok şaka yapıyorum. Dolayısıyla kafamın içine istemediğim mesajların girme ihtimali daha az. Peki şehirde olsam, şu an İstanbul'da olsam ve kalabalık bir caddeden geçiyor olsam, sağım solum reklam panolarıyla, işte seslerle, işte vitrinlerle dolu olsa, o zaman diyebilir misin ki uyaranların, özellikle çevresel uyaranların çok olduğu bölgelerdeki insanların bilinçsiz faaliyetleri daha yüksektir?
Doğru. Mesela siz diyebilirsiniz ki ben billboardlara bakmıyorum ya diyebilirsiniz ama görüyorsunuz. Yani belki bilinç düzeyine ulaşmasa da siz onu görmüşsünüzdür yani. Bir de şehir yaşamının, sizin bulunduğunuz ortam çok güzel gözüküyor buradan. Şehir yaşamının en büyük handikaplarından biri de sorunuzdan bağımsız ama stres seviyesi çok yüksek. Bu kadar girdi olması mesela zart korneye basılıyor, birden sıçrıyorsunuz, glukokortikoid salgılıyorsunuz. Yani onun sadece korne sesi olduğunu biliyorsunuz ama İşte geçmişteki atalarınız için ani ses belki işte aslan saldırısı demek. O yüzden ani ses hepimizi irkiltiyor, korkutuyor. Bu glukokortikoid de iyi bir şey değil. Kemik incelmesi yapıyor, cilt incelmesi yapıyor. Görme bozukluğuna yol açabiliyor. Şekeri, tansiyonu yükseltiyor. O yüzden siz orada kalın. Orası çok güzel.
Stres kronik hastalıklara dönüşüyor diyorsunuz. Yani akut stres değil, işte eskiden karşısına aslan çıkan atamınki gibi değil ama süre giden ve belki de hatta fark edilmeyecek seviyelerdeki stres bu. Siz nörologlar bu konuları nasıl ele alıyorsunuz ve uğraşmak zorunda, yani bakmak, tedavi etmek zorunda kaldığınız hastalıklarda bunların payları nasıl? Kronik stresten bahsediyorum özellikle.
Kronik stres sadece nörologların değil. Yani literatürde strese bağlı körlük de var, strese bağlı topallık da var. Freud bir hastasına psikanaliz yapıyor. Çok uzun yıllardır kör olan kadının gözü açılıyor. Hastanın adını unuttum şu anda ama yani Google'da ararsanız bulursunuz. Her şeye yol açıyor. Ama stres seviyesinin yüksekliğine bağlı rahatsızlıklarla en çok psikiyatristler uğraşıyordur. Ama şu var, yani tüm tıp bilimini ilgilendiriyor. Bu her şeye yol açıyor. Bağışıklığı düşürüyor. İşte dediğim gibi pek çok sistemik etkisi var. Şekeri, tansiyonu tetikliyor. Dahiliyeciler de uğraşıyor. Bu yüzden tüm tıp bilimini ilgilendiriyor.
Peki beynin nöroplastisitesinden bahsediliyor son senelerde sıklıkla. Mesela benim 70'li yaşlarında bir babam var ve son 10 senedir falan sürekli ben artık yaşlandım, değişemem der bana. Ben de ona beynin nöroplastisitesi olduğunu anlatmaya çalışırım. Fakat ben çocuğu olduğum için lafım dinlenmez. Sizden dinleyelim. Belki babam bir şeyler kapabilir buradan veya onun gibiler. Ölene kadar öğrenme kapasitemiz, değişme kapasitemiz var mıdır beyin açısından bakıldığında?
Kesinlikle var. Ve ileri yaştaki nöroplastisite daha kıymetli. Halbuki biz kendimizi öğrencilik yıllarımızda geliştiriyoruz. Öğrencilik yıllarımızda eğitiyoruz hep. Mesela işte ben bir nöroloji uzmanıyım. Kendimden örnek vereyim. Yani ciddi bir eğitim aldım. Ama şu anda artık bir konuda uzmanlaştım. Tamam, ciddi bilgi gerektiren bir iş yapıyorum. Hep aynı işi yapıyorum. Biz artık 30'lu 40'lı yaşlardan sonra şey yapmıyoruz. Yani bir konuda çok uzmanlaşsak, bir konuda bilgili olsak bile yenisini eklemiyoruz. Öğrencilik gibi değil. Halbuki ileri yaşlardaki zihinsel aktivitenin, yani her yaşta önemli ama ileri yaştaki zihinsel aktivite, işte demans gibi, Alzheimer gibi problemlerden koruyuculuğu daha fazla. Çok fazla çalışma var. Yani insanlarla da var, hayvanlarla da var. Mesela işte yaşlı fareleri koyuyorsunuz çok uyaranlı bir ortama. Daha sonra onlar bütün problemleri daha kolay çözüyor. İşte az uyaran verdiğiniz fareler basit problemleri çözemiyor. İşte çıkamıyor labirentten, beceremiyor. Ne önemli? Mesela ikinci bir yabancı dil öğrenmek zor ama ya çok iyi olur yani yapabilirse. Yeni bir enstrüman çalmayı öğrenmek. Yani şey değil. Mesela hastalar diyor ki ben işte bilişsel kapasite demiyorlar ya, işte aklımı muhafaza etmek istiyorum, hafızamı muhafaza etmek istiyorum. Ne yiyeyim, ne içeyim. Ya çok önemli değil. Biraz sağlıklı beslenseniz de olur ama hani kimse de demiyor ki ne okuyayım, ne öğreneyim, nasıl zihnimi geliştireyim değil. Yani ne yiyeyim, ne içeyim. Yani. Halbuki zihni geliştirecek, öğrenci gibi yeni bir şeyler öğrenmek. O çok kıymetli.
Ömür boyu merak, ömür boyu öğrencilik aynı zamanda bizi diri tutan şey değil mi? Yani bu katılaşmak ve değişememek ve artık işte ben öğrenememler, bunlar biraz ön kabullerden gelen seçimler diyebilir miyiz? Yani kapasite olarak aslında böyle bir kapasitemiz var, yani süre giden bir, belki öğrencilik yıllarındaki kadar yüksek olmasa da süre giden bir akışta tutabiliriz belki zihin işlevlerimizi.
Kesinlikle katılıyorum. Beyin yani siz vefat edene kadar çalışıyor. Eğer sağlık durumunuz iyiyse 90 yaşında da bir şeyler öğrenebilirsiniz ve kapasitenizi arttırabilirsiniz. Yani işte kendi kategorinizde 20 yaşındaki biriyle belki yarışamazsınız ama yaş 70 iş bitmiş değil yani.
Peki şimdi yaş 70'ten yaş 0'a 2'ye 3'e inelim. O zamanlarda bildiğim kadarıyla insanın en dramatik gelişimi işte 0-3 yaş, 0-6 yaş arası oluyor. Siz kitabınızda buralardan bahsettiniz mi? Ya da nedir yani burada önemli altı çizlisi ve herkes duysun istediğiniz bir şeyler var mı? Çocukluk dönemiyle ilgili. Çocukluk ve erken çocukluk.
Bahsettim tabii. Bahsetmek zorundayım. Çünkü kritik dönem çok önemli. Kritik dönem yani çok fazla şey alabildiğimiz zihinsel anlamda, işte praksi yani beceri anlamında çok fazla şey alabildiğimiz bir dönem. Çocukluk dönemiyle ilgili annelere buradan bir mesaj verecek olursam, bence en önemlisi bu John Bowlby'nin meşhur bağlanma kuramı. Çünkü günümüzde şimdi bu uyku eğitimleri falan çok popüler. Beyaz gürültüyle çocuk uyutmak çok popüler. Yani o yüzden bundan ben bahsetmek istiyorum. Birazcık nörolojinin dışına çıkacak belki, çocuk psikiyatrisine girecek ama bağlanma kuramı kişinin hayatı boyunca diğer insanlarla kuracağı ilişkinin tipini belirleyen, tipini anneyle olan ilişkisi belirler diyen bir kuram. Yani bugün %100'e yakın kabul ediliyor tüm ekollerde. Eğer anne çocuğa yeterince güven verirse, ağladığında yanında olabilirse, destek olabilirse, bu çocuk, bu 0-6 ay burada çok önemli, ileride yetişkinlikte diğer insanlarla daha güvene dayalı ilişkiler kurabilir. Daha samimi, daha doyurucu ilişkiler kurabilir. Ki bu hayattaki en önemli şeylerden biri. Çünkü biliyorsunuzdur, Harvard geçenlerde dünyanın en uzun süreli çalışmalarından birini yayınladı. Yani 100 yıllık yaklaşık bir çalışma. Çalışmaya katılanlar vefat etti, onların çocukları katıldı, çalışmacılar vefat etti, yenileri katıldı falan. Çalışma hala devam etti. İnsanları en mutlu eden şey nedir? Yani bu kadar da önemli bir konu. Sosyal ilişkiler, yani açık ara birinci çıktı. Kolesterol seviyelerini de geçti, her şeyi geçti. Sosyal ilişkiler hayatımızda bu kadar önemliyken bu bağlanma kuramına dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu uyku eğitimleri falan, yani hepsi için demiyorum ama bazıları çok sert, işte ağlasın bırak falan deniyor. O çok doğru değil bana göre, benim okuduklarıma göre, gözlemlediklerime göre. Bir de bu beyaz gürültü işi çok popüler. Merzenich denen bir adam var. Nöroplastisite üzerine, otizm üzerine çok ciddi çalışmaları var, otör kendisi. Beyaz gürültü gibi tüm frekanslarda ses içeren uyaranların kritik dönemde verildiğinde çocuğa, bebeğe kritik dönemin erken sonlanmasına yol açtığını iddia ediyor. Bu da ilerleyen evrelerde otizm yapabildiğine dair bulguları var. Yani kanıt diyemiyorum ama güçlü bulguları var. Bir mesaj vereceksem bu ikisini söylerim. Çünkü bu iki konu çok popüler. Uyku eğitimi, beyaz gürültü, nasıl uyutacağız bu çocukları? Uyumuyorlar çünkü.
Peki doğal bir şey değil mi çocuğun ilk yaşlarda uyumaması?
Şimdi ya bence de.
Orada beyin yolları bir şeyler oluşuyor, sinapslar oluşuyor, birbirine bağlanıyorlar falan. İşte 2-3 saatte bir emmesi gerekiyor bazen. Yani çocuk, bu garip bir şey değil ve çocuk uyumaz diyebilir miyiz acaba?
Benim çok sevdiğim bir abim var, doçent doktor Fırat Erdoğan. Kendisi çocuk doktoru. Oğlumun da doktorluğunu yaptı. Biz gittik benim ilk çocuğuma. İşte uyumuyor bu abi dedik. O dedi ki ne yapalım o zaman, bitki alsaydınız çocuk yapacağınıza dedi. Ya da dedik doğduğun hastaneye geri ver bakalım, iade süresi geçmiş mi dedi. Yani ay benim çocuğum doğdu uyusun, ben de fıstık gibi uyuyayım. Yok öyle uyumuyorlar yani. Bir müddet anne de uykusuz kalacak, kabullenin bunu.
Çok güzel, bence de öyle.
Evet.
Peki biz beyin hakkında neyi yanlış anladık? Ne, şimdi bu beyin biliminde neler kendini yeniden tanımlıyor?
Neyi yanlış anladık sorusuna geleyim. İlk aklıma geleni söyleyeyim. Ben bu kitabı yazdıktan sonra bir şeyi çok yanlış anladığımızı fark ettim. Bana bu sorulunca ben çok şaşırıyorum ama çok soruluyor. Demek ki bu konuda bir yanlış algı var. Beynimizin %5'ini mi kullanıyoruz, 10'unu mu kullanıyoruz? 20'yi mi, 30 mu işte? El sıkışıp anlaşıyoruz falan böyle, 15'te anlaşalım. Aslında beynimiz istirahat halinde bile %100'ü aktif. Ama şu var yani... belki beyin kapasitesini işte nöroplastisiteyle vesaireyle arttırabiliriz ama beyin dokusu çok kıymetli bir doku. O doku içinde kullanılmayan bir alan yok. Bu çok yanlış anlaşılmış. Böyle bir şehir efsanesi var. Herkes de buna inanıyor. İlk aklıma bu geldi, onu söyleyeyim. Onun dışında beyin sağlığıyla ilgili ne çok önemli biliyor musunuz? Bu kadar Alzheimer falan da gündemdeyken. Kalbe iyi gelen her şey beyne çok iyi geliyor. Mesela Akdeniz tipi beslenme, egzersiz, sigaradan uzak durma, bunlar Alzheimer'da çok ciddi koruyucu faktörler. Bu da çok bilinmiyor. O yüzden bundan da bahsetmek istiyorum. Bilinmesi gerek çünkü bunun da.
Evet, aslında bunlar yani kaliteli bir yaşamın ortalama gerekleri değil mi? Yani işte hafif beslenme, sağlıklı beslenme, egzersiz vesaire. Yani bunun iyi gelmeyeceği bir organ da yoktur vücutta büyük ihtimalle.
Evet. Ama işte hani bunlar sadece bir tek kalbe iyi geliyor falan gibi bir algı var. Hayır, beyin sağlığı için çok önemli.
Peki son senelerde bağırsaklar ve sinir sisteminin temelinin bağırsaklarda olduğu, beynin tek başına, yani beyin, kalp, bağırsak üçlüsü ve omurga vesaire, bunların da yani tek yöneticinin, bizim senelerdir çok kıymet verdiğimiz patron dediğimiz beynin tek başına sinir sistemini yönetmediği çıktı ortaya. Mesela işte ya ben bu kadarını söyleyeyim, devamını siz getirin. Olur mu? Doğru söylüyor muyum?
Şimdi bu çok popüler bir konu. Tabii ki bunu duydum. Yani bu aslında ikinci beyin. Ama ben bunu nerede duydum biliyor musunuz? Hiçbir kongrede duymadım. Mesela biz hep PubMed kullanırız. Çünkü PubMed her dergiyi almaz öyle. Bir dergi PubMed'e girdi mi, PubMed'de yayınlanıyor mu, önemlidir. İşte Lancet gibi, Yeşil Nöroloji gibi bizim baba dergiler PubMed'de yayınlanır. Ben buradan makaleleri hep takip ediyorum. Ben bir yandan da doçentlik dosyası yapmaya çalışıyorum. İnşallah yakında olurum. Hiç yok biliyor musunuz? Ama şeyde çok var. Sosyal medyada çok var. Ondan sonra ulusal kanallarda çok var. İşte bağırsak şöyle böyle. Gidiyorsunuz kitapçıya, işte şeylerde var. Popüler bilimde var. Ama kongrelerde yok. Ben çok ciddiye almıyorum ya.
Sence hala patron beyin yani, oradan gidiyoruz.
O kesin. Patron beyin o kesin de. Hani bağırsakla yardımcı patron mu? Bence yardımcı bile değil. Neden bence yardımcı bile değil? Çünkü dediğim gibi saygın, yani popüler olmayan saygın şeylerde, mecralarda bizim yani işin profesyonellerinin, sağlık profesyonellerinin bilim konuştuğu, bilim tartıştığı mecralarda hiç lafı edilmiyor. Demek ki bu tür çalışmalar A grubu kanıt sunmuyor.
Anladım. Bu enteresan, bunu ilk defa duymuş oldum. O zaman yine popüler bilimin, popüler kültürün bize anlattığı şeyden de meditasyon işe yarar mı?
Tabii. Stres çok zararlı ve sessiz bir katil olduğundan bahsettik. Eğer meditasyonla stres düzeyini azaltabiliyorsanız. Mesela plasebo etkinliği çoğu zaman gerçek ilaç etkinliğinden daha kuvvetli. Eğer siz meditasyonla rahatlayıp doğal, vücudun doğal endorfinlerini salgılatmayı başarıyorsanız ama bir alternatif bir uygulamayı inanarak yaparsanız işe yarar. Yani bu meditasyon bana iyi gelecek diye düşünürseniz, kendinize adarsanız gerçekten vücut rahatlar, endorfinini salgılar, işte nörokimyasal dengesini düzeltir. Ama şey yani hadi ben de meditasyon yapayım bari, böyle mi oturuyorduk, ne yapıyorduk falan girerseniz böyle hani çok kendinizi adamadan bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Tüm alternatif tıbbi yöntemler, hadi meditasyona da böyle diyelim. Çünkü meditasyonla ben tedavi ediyorum diyen de var. Plasebo etkisiyle fayda veriyor. Ama ben bunu küçümsemek için söylemiyorum. Çok etkili plasebo etkisi. Kitapta bahsettim mesela akupunktur çalışmalarında. Bazıları ilaçtan daha doğru bulunmuş. Ama hangi akupunktur biliyor musunuz? Yanlış akupunktur. Yani ben iğneyi oraya buraya batırıyorum. İlaçtan daha etkili. Çünkü hastayı o kadar iyi inandırıyorum ki.
Acı çekmenin
yani çok çalışma var.
Acı çekmenin fayda getireceğine dair bir inancımız da var. Yani hasta olursun, doktora gidersin, iğne yapar, iyileşirsin. Belki akupunkturun plasebosu da böyle bir şey mi acaba?
O neden biliyor musunuz? Tıbbi uygulama ne kadar karmaşıksa, ne kadar ritüeli uzunsa, mesela o eski şifacılar, onların işte büyüleri ne kadar, o işte ne bileyim Afrika'daki işte şifacılar ya da işte atalarımız vesaire, ne kadar karmaşık, ne kadar sofistike iyileştirme ritüelleri yapıyorlarsa o kadar etkili oluyor. Ama bu gerçek. Yani ben bunu eleştiri ya da ironi diye söylemiyorum.
Elbette yani orada bir emek var, zahmet var. Yani bir ilgi verilmiş buna, vakit verilmiş. Bunların hepsinin kıymeti olduğunu düşünüyorum ben de.
Evet, yani plasebo etkisi var.
Peki siz bu kitapta daha önce duymadığımız bir şey söylediniz mi?
Önce duymadığınız bir şey söylemiş olamam. Çünkü bu kitapta benim kendi araştırmalarıma yer verilmedi. Ben hep büyük akademisyenlerin, işte A grubu kanıt sunan büyük dergilerde yer almış çalışmaları derledim, toparladım. Biraz derleme gibi oldu. Benim bu bir deneme değil. Benim şahsi fikirlerim yok burada. O yüzden hiç kimsenin duymadığı, ilk defa bu kitapta yazıyor diyeceğim bir şey yok. Neyse ki de yok yani. O zaman uydurma onurdu çünkü. Ya da belki çok büyük bir icat yapmış olurdum, keşke olsaydı diyeyim. Ama sağlık profesyonelleri dışında ya da nörobilimle ilgilenen kişiler dışında kimsenin duymadığı çok fazla şey var. Nörolojinin geçmişiyle ilgili, geleceğiyle ilgili, hep çevremden aldığım tepkiler, hiç bilmiyorduk bunları. Teknolojinin geçmişi kısmında örneğin bu cadı avlarından, Jeanne d'Arc'tan vesaireden bahsedildi. Hepsinin bir nörolojik kondisyona bağlı olduğu artık tespit edilmiş. Nörolojinin geleceği kısmında çok sadece konuyla ilgili araştırma yaparsanız ne kadar ütopik şeylerin ortaya çıktığını göreceğiniz çalışmalar var. Mesela zihnin dışarıdan kontrolü. Mesela telekinezi, telepati de değil, telekinezi. Telekineziden bahsedeyim o zaman, bir örnek vereyim.
Beyin gücüyle eşya hareket ettirmek miydi telekinezi?
Doğru. Eğlence sektöründe de kullanılıyor. Yani firmaların adını falan da verdim ben. İnternetten sipariş de verebiliyorsunuz. Ben de bir kısmını bu kitap için araştırma yaparken öğrendim. Günlük pratiğimde bildiğim şeyler değildi. Mesela benim çok etkilendiğim bir fütüristik gibi gelebilecek ama gerçekten gerçekleştirilmiş bir çalışmadan bahsedeyim. Çok da kısa olduğu için uygun. Miguel Nicolelis sanırım çalışmacının adını yanlış söylemiyorsam. Evet, Nicolelis. BrainNet projesini kurmaya çalışıyor. Bugün Elon Musk'ın lansmanını yaptığı projenin biraz daha gelişmişi. Elon Musk'tan çok daha önce başlıyorlar ama Elon Musk'ın popülaritesine sahip değiller tabii. Çok duyuramıyorlar. Doktor Nicolelis ve ekibinin amacı insanların beyinlerini birbirine bağlayarak BrainNet oluşturmak. İnternet gibi. Yani benim beynimden sizin beyninize his, düşünce, anı aktarmak. Çok önemli bir adım attılar. Bir grup fareyi Brezilya'ya, bir grup fareyi Amerika'ya aldılar. Brezilya'daki farelere ışık uyarısı verdiler. Işık uyarısından sonra da işte bir kol çıkıyor, o kola basınca ödül geliyor. Şimdi Brezilya'daki fareler öğrendiler, ışık gelince kola bas, ödül geliyor. Daha sonra çiplerle, çok mühendislik detayını bilmiyorum, şeye taktılar, anıyı kaydettiler. O çipi sonra gittiler Amerika'daki farelere taktılar. Amerika'daki fareler ışıktan sonra ödül geldiğinden habersiz ama ışığı görünce onlar da düğmeye bastı. Çünkü diğer farelerin anısı, ışığı görünce ödül geliyor, düğmeye bas anısı başka grup fareye aktarıldı. Anlatabilmişimdir umarım, biraz karışık.
Nasıl olur bunu şimdi anlamak çok zor benim için. Bir anı nasıl başka bir canlıya aktarılır?
Şimdi aslında her şey o kadar mekanik ki. Duygular görülebilir diyor bir nörobilimci, adını da şu an unuttum, kitapta bahsetmiştim. Yani çünkü gerçekten duyguları görüyoruz. Koyuyoruz hastayı fonksiyonel MR'a, iyi bir anını düşünüyoruz. Bakıyorsunuz işte serotonin sarı boyanıyor. Ya da işte bir insanın anısı nerede kaydediliyor, onu biliyoruz. Çok da komplike olmasına karşı, mesela ben sizinle şimdi konuşuyorum ya, sizin görüntünüz beynin başka yerinde, sesiniz beynin başka yerinde. İşte şu an etraftan duyduğum odanın kokusu vesaire başka yerde depolanıyor ama biz bu yerleri biliyoruz. Yani iş şey oldu, tamirciliğe döndü. Bayağı mekanik her şey.
Peki ruh nerede?
Limbik sistemde. ama ruha da şeyle müdahale ediyoruz. Dışarıdan böyle matkaplarda işte tornavidalarla falan. Çünkü ruh evet metafizik bir şey ama bir materyalden kaynaklanıyor. Yani bir somut bir makineden kaynaklanıyor.
Peki, enteresan. Makineden kaynaklanan ruh.
Evet öyle. İkinci kitabın adını da müsaade ederseniz öyle koyayım.
Evet, güzel olur.
Evet, güzel olur.
Peki uyuduğumuzda nereye gidiyoruz?
Uyuduğumuzda nereye gittiğimiz artık büyük oranda biliniyor. Yani çünkü çok basit, her hastanede olan EEG çalışmalarıyla şeyi gösteriyoruz. Kortikal, o dedik ya konuşmamızın başında, korteksi, en üst tabakası bilinçtir. O baskılanıyor. Bilinçaltı şeyler ortaya çıkıyor. Tabii şey değil, tamamen korteks baskılanıyor, bilinçaltı coşuyor değil. Bir miktar baskılanıyor. Rüyalarda şöyle oluşuluyor diye inanıyor. Artık bugünkü yaygın görüşü ama gerçekte şeyi bilinmiyor aslında, patofizyolojisi ve ne işe yaradığı bilinmiyor. Sadece yaygın görüşü söylemek istiyorum. Bilinçaltından rastgele ateşlenen nöronlar kortekse ulaştığında korteks onlardan bir hikaye yaratıyor. Ne bileyim, çok basit bir örnekle anlatmaya çalışayım. İşte yolda kedi gördünüz o gün diyelim. Rüyanızda onu göreceksiniz. İşte bilinçaltından bir kediyle ilgili bir anı geliyor. Korteks de onunla ilgili bir hikaye uyduruyor. Tam o yüzden birebir yaşadığınız gün aynısını görmüyorsunuz ama mutlaka geçmiş anılarınızdan, o beyin rezervindeki anılardan, düşüncelerden, hislerden oluşan karman çorman bir film izliyorsunuz.
Yani buradaki rastgele kelimesi ilginç geldi bana. Yani dünya, ben kendi adıma. Varoluşta hiçbir şeyin rastgele olduğuna inanmıyorum. Rüyalar da buna dahil. Yani bilimin bu şekilde yaklaşması enteresan geliyor bana. Bayağı.
Evet.
Evet. Peki o zaman sanırım şimdi burada keseceğim çünkü güzel konuştuk.
Çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım, mutlu oldum. Sağ olun.
Ben daha uzun uzun konuşurum. Çok merak ettiğim bir sürü şeyler var. İnşallah başka zaman tekrar bir araya gelme şansımız olur, fiziksel ya da sanal bir şekilde. Devam ederiz.
Çok mutlu olurum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum.
Kolay gelsin size.
Sağ olun. Görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar.